Ayrım 15, sayfa 143. 4. bölüm. Korku ve ölüm yenilgiye uğratılıyor. Elen diyarının ruhu. Atina hiç bu kadar güzel olmamıştı. Menekşelere bürünmüş sabah sabah. Himetos dağı da en güzel giysilerini giymiş, tül eteklerini yaymış çevresine. Bu giysilerde en açığından en koyu lacivertine kadar mavinin, gül pembesinden en koyu alına kadar kırmızının tüm ayrımları. Dağlar kralı başında tacı, ayaklarında yeşil kadifeden sandallar. Güneşin, ayın ve de yıldızların tüm şavkını almışlar da altın parmaklı peri kızları iplik eğirip bu yeşil kadife sandallara yiğitlik destanlarından sahneler işlemişler. Pendili dağı da ta uzaklarda bağdaş kurup oturmuş. Attika ilinin çiçekli bahçesine ilk adımını atmaya hazırlanan bu gelin kenti seyre dalmış. Bu gelin kentin çiçek bahçesinin bir köşesinde Olimpos tanrıları. Başlarının üstünde hazineler değerinde kocaman bir tepsi. Tepsinin içinde şimdiye dek hiçbir tanrıçaya nasip olmamış, hiçbir sihirbaz peri kızının görmediği muhteşem bir taç. Likavitos tepesi de yeşil üniformasını giymiş nöbet tutmakta hareketsiz. Pendili dağının ardından büyük tanrının gelişini ilk o haber verecek. Sonra sakin denizlerin yüzü sabah rüzgarlarıyla kırışacak. Onlar da bu güzel geline kendi hediyelerini beyaz köpüklerden örülmüş bir çelenk sunacaklar. Yeryüzünün tüm dağları, ormanları, tepeleri, vadileri, ovaları ve sonsuz ormanları da şimdi aynı büyük haberi beklemekte. Güneşi, ayı, yıldızlı geceleri bir an önce görebilmek için yarılıp açılıveren çiçek tomurcukları, yeryüzünün en doğal, en haklı, en güzel varlıkları. Dağlardan, göklerden, denizlerden, rüzgarlardan akıp gelen, kabuğunun hemen altında incecik köklerin fısıldaştığı toprak ananın rahminden fırlayıp çıkıveren baharı karşılamak için ilk adımını atmaya hazırlanan bu gelin kent, şimdi çiçek açma yasasının altına imzasını koyacak. Atina kentinin baharla kucaklaştığı sert kaya parçalarından menekşeli yamaçlara, İnsan gönlünden uyanan arzulara kadar cümle kainatın güzelliklerle süslendiği bu anda hiçbir yaratık uykuda olamaz. Sonsuz zamanın Attika ilinde 1 Mayıs denilen bu minicik saniye kırıntısında iyilik tanrısından dile dilediğini, yeter ki tez davranabilesin, dile benden ne dilersin. Dilsiz kaya parçasından yerin dibindeki köklerde yaşayan böceklere, suyun ya da kanın en ufak zerreciklerine, ağaçlara, hayvanlara, bitkilere, dağlara, yıldızlara, insanlara varıncaya kadar tüm varlıklar, tüm canlılar, tüm cansızlar hazır ol durumunda, kıpırdamadan bu büyük anı beklemekte. Tüm dilekler, tüm rüyalar, düşler, tüm hayaller, gönülleri Tanrı'nın kulağına bağlayan o güzel yolda savaşmak için dilin ucuna gelmiş 2-3 kelimenin içine sığmıştır. İlk dilek dört bir yandan kampana gibi, gök gürlemesi gibi duyulacak, öbürlerinden kolayca ayırt edilecektir. İşte bu yıl evrenin ilk dileği çok çekmiş Elen diyarının ağzından, tertemiz, arık, açık seçik, arzu ve heyecan yüklü, dağların doruklarından, yamaçlardan uzaylara kadar yayıldı, damarlardaki kanın kulağına kadar ulaştı. Tanrım diyordu bu dilek. Kapkaranlık fırtınalı bir gecede bayılmışım. Ruhumu yitirmişim. Ruhum da kendi sesini yitirmiş. Bana vereceğin o değerli hediyelerden hiçbirini istemem. Yok gözüm bunlarda. Neyim var neyim yok onları da al. Beni çırılçıplak koy yollara. Yollara. Razıyım fakirliğime. Ama ey iyilik tanrısı, bana ruhumun sesini bağışla ve de beni ruhuma sahip kıl. İyilik tanrısı diz çöktü, çok çekmiş anasının önüne, dağlar hazır ol vaziyetine geçti, deryalar uğultulu dalgalarını kayalara, kumsallara yöneltti, rüzgarlar yayılıp tanrının cevabını, ruhun yitik sesini kanatlarına alarak getirmeye hazırlandı. Anacığım, anam benim, her güzelin anası, dinle, iyi dinle, ruhunun sesini dinle. Bu oldu tanrının cevabı. Attika ilinin bir kesiminden, sevginin ulaşamadığı bir noktasından, özgürlük savaşçılarının kampından, tarihin altın sayfasına geçecek bir ses yükseldi. Burada, şu yankı geldi Tanrı'nın bu cevabına. Burası Haydari Rehineler Kampı. Tas tamam 8 karanlık yıl boyunca işte burada, yiğit evlatlarının gönlünde konukladım. Burada buldum kendi kurtuluşumu. Bütün kamp hazır. Yüzer kişilik bölükler 3 nolu blokun avlusundaki yerlerini alıyor. İçimizde belli belirsiz bir umut kanat açmış daha iyi bir kadere doğru yol alıyor. Kanlı Nisan geride kalmış. 1 Mayıs daha mutlu haberlerle açmış yeni ayı. Tam 150 kişi topluca taburcu edildi. Kamptan. Hava daha sakin, daha insanca. Bunu hepimiz görüyor, duyuyoruz. Hava iyimserlik yüklü. Sabah içtimalarının tehlikeleri şimdi çok daha az. Ne nöbetçi kulübelerinde çifte makineliler ne de garnizon erlerinin şüpheli hareketleri. Öylesine kaygısız bir hava esiyor. İlk defa olarak gülüşmeler, şakalaşmalar, sataşmalar, sohbetler duyuluyor sıralardan. Bir nolu koğuştakiler ayrı bir bölük. Bölükler yüzer kişilik olduğu halde onlarınkinin kuvvesi 260 kişi. Yoklama ve sayım çabucak yapılıyor. Kuvve tamam. Napolyon güler yüzlü, heybetli varlığı ile bölüklerin önünde boş kalan yeri doldurmuş. Yeni giysilerini giymiş, ayakkabılarını parlatmış, sinek kaydı tıraş olmuş, merasime çıkacak gibi süslenmiş. Napolyon, angarya yok mu bugün? Sanmam. Saygı göstermeleri gerek böyle bir güne. 260'ların bölüğünün havası da bugün bambaşka. Sabah yoklamalarında hiç vakit kaybetmeden sıraya girerler, bizlere örnek olmak, Napolyon'un işini kolaylaştırmak, öbür görevlilere yardım etmek için yaparlar bunu. Bugün 260'lar da gülümsüyor, aralarında konuşuyor, ara sıra birbirlerinin kulağına eğilip bir şeyler fısıldıyorlar. 260'ların bir bildiği var ama söylemezler ki. Bana da öyle geliyor. Kılık kıyafet de yerinde. Yahu onlar çok seyrek giyerler yenilerini. Damat mı oldunuz be mübarekler? Eh ne de olsa 1 Mayıs bayram elbet. Ondan olacak. Ondan ya başka ne olabilir? Bizim gibi mi olsunlar istiyorsun? Deliye her gün bayram. Muhafızların görünmesiyle konuşmalar kesiliyor. Ama bugün muhafızlar her zaman olduğu gibi karşımızda yer almıyorlar. Sadece çevremize yayılıyor, içtima yerini çember içine alacak şekilde yer tutuyorlar. Çöküp ateş vaziyetine giriyorlar. Otomatikler bize çevrili. İlk defa otomatik tüfekliler geldiler bugün. Nöbet yerlerindeki büyük makinelileri kaldırmışlar. Bunların yerine daha arkalara küçük çapta hafif makineliler yerleştirmişler. Çifte nöbetçilerin başında miğferler de var bugün. Birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Bütün bunlara kimsenin bir mana veremediği belli. Birkaç dakika geçtikten sonra ilk tahminler başlıyor. Belki de Almanya'ya sevkiyat vardır. Bu tahmini rahat bir nefes olarak kabulleniyor herkes. 260'lara bakıyoruz. Güleç yüzlü, sakin. Onlar da bize bakıyorlar. Sakin halleri bize de geçiyor. Kalplerimize, yüreğimize yerleşiyor. Mutlaka bir bildikleri vardır onların. Napolyon sık sık idareye girip çıktığına göre en sağlam haber elbette onda olur. Onlar sakin oldukça bize üzülmek düşmez. Merak edilecek bir şey olmasa gerek. İkinci tahmin de şu. Belki de bayram münasebetiyle protesto gösterisi yapacağımızı sanmışlardır Almanlar. Burada böyle şeyler olamaz. Her yerde her şey olabilir arkadaş diye diretiyor bir başka ses. Bu söz hemen bütün kampa hakim oluveriyor. Bir parola gibi yayılıyor dört bir yana. Her yerde her şey olabilir. Çocuklar, Merlin otomobilleri geliyor. Bugün çok araba geliyor. Her yerde her şey olabilir. Bütün kamp başını yola çevirmiş, gelen arabaları sayıyor. Daha çok uzakta arabalar. Kimine göre 6, kimine göre de 8. Normali siyah binek arabası dahil topu topu 3 arabasının gelmesi. Peki öbür arabaların ne işi var? Çocuklar bakın baştaki siyah araba. Yok yahu o araba gri, sen iyi göremiyorsun. İyi gördüm diyorum size, bak virajı alıyor. Siyah araba işte ta kendisi. Siyah araba. Siyah. Hangisi? Siyahı. Bölükler korku ile haberi birbirine ulaştırıyor. Ezrail geliyor sanki. Uzun müddet siyah kelimesinden başka laf edilmiyor. Şimdi açıkça görünüyor, belli oluyor. Gelen siyah araba. Birkaç dakika sonra Merlin merkez komutanının siyah arabası kampın avlusuna giriyor. Motorun uğultusuna karışan bir toz bulutu bırakarak peşinden ilerliyor. Sonra da stop ediyor. Konvoydan iki kamyon kopup 15 no'nun avlusunda stop ediyorlar. Başka araba gözükmüyor arkadan. Öbür arabalar kamptan daha ileride olan havaalanında durmuş olacaklar. Birçoğumuza göre bütün bunlar bir sevkiyata işaret. İnşallah diyor bir ses manalı. Bu inşallahı pek anlayamadım. Başka bir şey mi bekliyordun yoksa da bizim haberimiz yok diye soruyor ürkek bir ses arka taraflardan. İstavros çıkaralım arkadaş. Beklenir, her şey beklenir. Soru yine ortalarda dolaşıyor. Ölüm mü, kalım mı? Oysa biz bugünkü içtimayı hiç hesaba katmamıştık. Bu işte komutan yanında yardımcısı ve Merlin karargahından iki subayla geliyor. Tekmil alırken başkalarının da yanında bulunmasına çok seyrek müsaade eder. Öyleyse bu iki subayın işi ne burada? Napolyon dikkat komutunu veriyor. Öbür görevlilerle birlikte tekmil vermek için koşuyor. Komutan Napolyon'a rahat komutu vermesini söylüyor. Bugün tekmil almayacak, lüzum yok. Kamp tarihinde ilk bugün komutan formalitelerin dışına çıkıyor. Sonra hareketlerine dikkat ediyorsun. Yumuşak, hiç sinirli hali yok. Peki ama ya kırbaç? Çocuklar diyor alçak sesle biri. Uzunca, sürekli bir fısıltı duyuluyor. Bugün kırbaç yok komutanın elinde. Bu fısıltının yankısı bölükten bölüğe geçerek Musevilerin bölüğünde şu şekil alıyor. Kamarat kamçı yok komutan. Bozuk bir yumanca ile. Gelenler her zamanki yerde durmuyorlar. Hep birlikte arkamıza geçiyorlar. Çevredeki nöbetçi kulelerini teftiş ediyorlar. Sonra bizim sıralarla diz çökmüş ateş vaziyetinde bekleyen SS'lerin arasında kalan boşluğa geliyorlar. Heyecanımız zirvesini buluyor. Bu anlaşılmaz hareketler asabımızı harap ediyor. Bu durum Napolyon'un gözünden kaçmıyor. Bize yaklaşıyor. Çocuklar diyor, tehlike sizlerle ilgili değil. Susmamızı, sakin olmamızı istiyor işaret ederek. Aa, demek bütün bu olup bitenlerde bir tehlike var. Bu tehlike birilerini tehdit ediyor demek. Heyecanımızın tam bu noktasında haber ulaşıveriyor açık seçik bir nolu koğuştan. 200 kişi kurşuna dizilecek. Molay kasabasında geçen olay yüzünden. Molay'da öldürülen Alman generali için misilleme. Bu haber belirli bir ağızdan, belirli bir kimseden çıkmış değil. Sanki havadaki manyetik dalgalar bu sırrı saklayanlardan alıp heyecanlarımız elektriklenmiş, son haddini bulmuş olan bizlere ulaştırıvermiş. Daha sonraları bu konu üzerinde yapılan araştırmalardan alınan sonuç şöyle olmuştur. Bu sırrı bilen hiçbir kimse tarafından verilmiş değildir bu haber. Rehineler ısrarla Napolyon'u yanlarına çağırıp haberin doğru olup olmadığını soruyorlar. Napolyon gülümseyerek başını sallıyor, evet doğrudur. Bütün bakışlar 260'lara çevriliyor. Hepsi tertemiz giyinmiş, sinek kaydı tıraş olmuş, sakin, hiçbir sinirlilik alameti göstermeden o an komutanın açmaya hazırlandığı esami listesine bakıyorlar. Ancak güneş yanığı yüzlerinde bir umursamazlık, bir pervasızlık gülümsemesi var, o kadar. Komutanın gür ama hiç de sert olmayan sesi duyuluyor şimdi. Bazı isimler okuyor listeden. 260'lardan 14'ü ayrılıyor sıradan. Bunlar hizmet ekiplerinde olanlar, mutfakta çalışanlar, komutanın emri. Siz işinizin başına marş marş. Sonra bir an duraklıyor. Bakışlarını ölüm adaylarının bölümünden kaçırarak öbür bölüklere kaydırıyor bir ara. Neler oluyor acaba komutana? Yırtıcı bir canavarın kurbanı ile son demlerinde hayatının son anlarını yaşadığı bir sırada oynarken duyduğu hazzı duyuyor. Sevinci mi duyuyor komutan? Yoksa büyük bir sevinçten önce duyulan o garip korku mu çöreklendi yüreğine? Her ne olursa olsun komutan şu an duyduğu huzursuzluğu gizlemeye çalışıyor. Ama neden? Geri kalacak olan bizlerden mi saklıyor? Etrafını çevreleyen SS'lerden mi? Kendinden mi? Ölüme gidecek olan bu çocuklardan mı? Belki de bu sonuncusu en doğrusu olacak. Her şeye rağmen korktuğu belli komutanın. Hiç de iyi değil durumu. Bildiğimiz o oynak ve işveli cellat değil artık o. Şu an Haydari kampının tek hakimi, tek efendisi olmaktan çok uzak. Sağında Merlin'den gelen iki subay dinleniyor. Solunda yardımcısı. Daha ileride, yanda 4-5 metre kadar ötede Napolyon'la yardımcısı Tanaş. Komutan bakışlarını gezdiriyor çevrede. Biraz gözleri Napolyon'unkilerle karşılaşıyor. Listeyi okumak için aceleci bir hali var. Şaşkın elleri listeyi yukarı kaldırıyor, miyop gözlerinin dibine kadar sokuyor. Komutanın o dört başı mamur, dört köşe göğsünden tanınmayacak kadar cılız, inanılmayacak kadar bitik bir ses çıkıyor. Listedeki ilk ismi okuyor. Kampana sesini andıran gür bir ses dört bir yanı kaplıyor, havayı çalkalıyor. Kanatları üzerinde şöyle bir süzülüyor, sonra karşıdaki yamaca doğru yöneliyor. Bu ses ilk ölüm adayı delikanlının sesidir. Burada, lastik top misali bir vücut fırlıyor öne doğru. Üç adım attıktan sonra birden bize dönüyor. Elveda arkadaşlar, cesur ve onurlu olmayı unutmayın. Sonra yerini alıyor sıranın başında. Almanlar birbirlerinin yüzüne bakıyor. Komutan listedeki isim zincirine devam ediyor bitik bir sesle. 260'lar bekleme vaziyetinde. Alesta. Sol ayak ileri doğru. Diz bükük. Ölüme değil de bir milli atletizm yarışmasında depara hazırlanan bir koşu şampiyonu her biri. Dimitri Rodis. Bu çağrıya verilen karşılık bir insan göğsünden çıkmışa benzemiyor. Bu buradanın içinde koca bir ulusun haykırışı var. Bu sesin sahibi bizim tanıdığımız Kavadalı tütün işçisi ihtiyar Dimitri değil. Bu sesi fabrikaları, işçileri, yarı aç, yarı çıplak halkının emek, hak, sosyal eşitlik savaşlarındaki kahramanlık hikayeleriyle koca bir kent, Kavala kenti, bu ihtiyar ak saçlı büyük babanın göğsünden haykırıyor. Bu an doğa gafil avlanmış. Bu ak saçlı ihtiyarı elinden kaçırmıştır. İki büklüm gövdesini mum gibi dimdik dikmek, gür sesiyle bu ulusal kürsüden son arzularını ilan etmek için sanki bu anı bekliyordu bu ihtiyar emekçi. Geride kalan sizler benim tütün işçisi evlatlarıma kendilerine layık olduğumu, onları utandırmadığımı söylersiniz. Bu sade sözlerle bu ihtiyar kahraman işçi arkadaşları ve doğduğu memleketiyle vedalaşıyor. Onun bu son sözlerini, bu son arzularını Haydari kırlarından derlediğiniz, buradan gelip geçmiş binlerce rehinenin, gelip de geçemeyen yüzlerce kahramanın, bize en kritik anlarımızda cesaret veren yiğitlerin, gözyaşları ve anıları ile sulanmış kır çiçeklerinden öreceğimiz çelenklerle beraber elbette ki Kavala'nın çalışkan, cefakar halkına ulaştıracağız günün birinde. Şimdiye kadar burada hiçbir içtimada böylesi görülmemişti. Ölüme gidecek olan bize dönecek, bizimle konuşacak, bize hitap edecek. Bu görülmemiş bir şey. Değil hitap etmesi, bakması bile yasaktır geride kalanlara. Daha geçen kurşuna dizilme olayında ismi okunan ölüm adayı buradasından sonra cebindeki iki sigarayı arkadaşlarına verecek olmuş da biraz gecikmişti. Komutan bizzat kendisi saldırmıştı sıraya kamçısı elinde. Soruşturma yapmak, sebebini öğrenmek istemişti bu gecikmenin. Bir sonuç alamayınca da arkadaşa kırbacıyla girişmiş, kıyasıya dönmüş, yüzünden gözünden kan akarak baygın bir durumda infaz müfrezesinin önüne beynine son kurşunu sıkılması için göndermişti sedye ile zavallıyı. Oysa şimdi elindeki listeyi kuzu kuzu okuyor. Her ismin okunmasını bitirince o ismin arkadaşları ile vedalaşmasını, söyleyeceklerini bitirmesini en tabii bir hakkıymış gibi bekliyor. Bakışları sakin, tahammülü ara sıra endişeli sağa sola yöneliyor. 260'ların beşerlik sıraları yavaş yavaş seyrekleşiyor. Hatta şimdi hiç adamsız beşlik sıralar var. Tamamen boşalmış. Bu boşluklar bir protesto işareti halinde öylece duruyor. Kalanlar her an kendi isimlerinin okunmasını bekliyorlar. Bundan emin, buna hazırlıklı. Ama bugün de hayatta kalma ihtimalleri var. Çünkü içlerinden artık kalacak 15 kişinin adı okunmayacak. Bu isimler hangileri olacak? Şansı kimin iyi gidecek? Bilinen psikoloji verileriyle, alışılmış usullerle, şimdi pek az bir ihtimalle de olsa kurtulma umudu bulunan ama şu anda adının okunmasını bekleyen bu insanların duygularını tahlile kalkışsan mutlaka şu iki kelime çıkar sonuç olarak ortaya. Heyecanın zirvesi. Gerçekten de. Şimdi bu bekleyenlerin artık pek o kadar sakin, pek o kadar hareketsiz olmadıkları açıkça görülüyor. Ayak değiştiriyorlar, ellerini oynatıyor, gözleri bakışları endişeli, soluk alışları daha derinden, daha çabuk, daha kısa.